This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Hayvel işbirliğiyle yaptığımız psikoloji serisinde bugün aslında son bölümü kaydediyoruz. Bu benim için biraz hüzünlü diyebilirim. Hayvel'le oldukça güzel bir işbirliği yürüttük. 10 bölüm gibi planladık. Maalesef son 3 bölüm tatsız bir döneme denk geldi. Depremden sonra kaydettiğim 3. bölüm bu dinleyeceğiniz bugünkü. Bugün Neslihan Çalışkan'la beraberim. Neslihan Hanım bir psikoterapist aslında ve Hayvel'in depremden sonra depremzedelere sağladığı ücretsiz terapi hizmetleri vesilesiyle bir araya geliyoruz Neslihan Hanım'la. Çünkü Neslihan Hanım da aslında depremzedelere faydalı olmaya çalışan gönüllü psikoterapistlerden birisi. Bugünkü bölümde aslında bizim depremden sonra hep beraber nasıl iyi olabileceğimizi, hepimize sirayet eden o derin hayatta kalmanın suçluluğu duygusuyla nasıl başa çıkabileceğimizi ve biz nasıl iyi olacağız, bizim yardımımıza ihtiyaç duyanlara nasıl faydalı olabileceğiz iyi olduktan sonra gibi konulara dair konuşacağız. Neslihan Hanım, hoş geldiniz tekrar.
Merhabalar, davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle.
Ben teşekkür ederim. Bu konuşması kolay bir konu değil. Biz Neslihan Hanım'la da ilk toplantımızı yaptığımızda böyle hiç kimsenin kırılganlığını, kırgınlıklarını daha da derinleştirmeden bu meseleyi nasıl konuşabiliriz üstünde çok düşündük. Aslında bu seride bir araya geldiğim bütün psikologlarla aynı kaygıyı paylaştığımızı ve bu konuda olabildiğince dikkatli olmaya gayret ettiğimizi başlangıçta bir kere daha not etmek isterim. O kadar büyük bir acı ki aslında başa çıkmaya çalıştığımız hiçbir çerçevenin içine yerleştiremiyoruz. Haliyle hata yapmaktan da korkuyoruz ama bugün tek isteğimiz artık gelinen noktada depremin ardından yaklaşık 50 günü geride bıraktık. Çok yakın zamanda 2 ay geride kalmış olacak. Hem deprem bölgesinde olan kişiler için hem de deprem bölgesinin dışından bu duruma şahitlik eden kişiler için kendimizi toparlamanın yollarını arıyoruz aslında. Ben de ne diyeceğimi şaşırıyorum. Benim de en zorlandığım bölümler oldu diyebilirim bu kaydettiğim bölümler. Şimdi bugün Neslihan Hanım'la aslında deprem sonrasında psikolojik durumumuzla alakalı hayatımıza giren kavramları konuşarak başlayacağız. Son 2 aydır ortalama birçoğunuzun duymaya çok alıştığını tahmin ettiğim birkaç kelime var. Toplumsal travma, ikinci el travma, belki literatürde yeri vardı ama toplum nezdinde bu ifadeleri kullanmaya yeni başladık. Çünkü yaşadığımız sancıyı başka türlü tarif edemiyoruz. Bu yaşananlarla bağı nedir bu kavramların, Neslihan Hanım? Bizi bu ifadelere dair biraz aydınlatabilir misiniz?
Tabii. Öncelikle ben de kaybettiğimiz her bir kişi için başsağlığı, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Derler ki insan sevdiği birini kaybettiğinde yüreğinde 40 mum yanarmış, her geçen gün bir mum sönermiş. 40. günse tek bir mum kalırmış ve o mumun ateşi sonsuza dek sönmezmiş. 40 bin küsur ateşle kaldık ne yazık ki bu olay sonucunda. Türkiye'de birçok insanın kalbinde ve ruhunda derin izler bırakmış bir olaydan bahsediyoruz bugün. Doğrudan etkilenmeyen bizler için yıkımın tam boyutunu ve bu yıkımdan etkilenenlerin yaşamları üzerindeki etkisini anlamak doğal olarak zor olabilir. Belki de en temel şey olan en güvende hissettiğimiz yerde, evimizde altımızdaki zeminin aniden çökmesini hissetmenin, evlerin yıkımına tanık olmanın, sevdiklerimizin belki her gün selam verdiğimiz insanların toplu kaybını bir gecede yaşamanın, aynı zamanda hem kendi hem de sevdiklerimizin güvenliği için endişelenmenin nasıl bir şey olduğunu depremi doğrudan deneyimlememiş birçoğumuz için hayal etmek zor olabilir. Buradan onları incitecek herhangi bir şey söylemekten imtina etmeye çalışacağım elimden geldiğince, ben de Nida'nın söylediği gibi. Hepimizin repertuarında benzer duygular var. Hepimiz mutluluğu, mutsuzluğu, sevinci, üzüntüyü ve acıyı tattık. Hepimizin empati ve şefkat kapasitesi var ve bu felaketin duygusal etkisini bu nitelikler aracılığıyla anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum ben de. Etkilenenlerin hassasiyetlerini ve kırılganlıklarını göz önünde bulundurmaya çalışacağım. Şimdiden sürçülisanla eylersem, yanlış bir şey söylersem affola diyelim. Toplumsal travma ve ikinci travmayı sormuştun Nida. Oraya gelecek olursak, öncelikle travma bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden bir olay yaşaması veya buna tanık olması. Toplumsal travma aniden yaşanan bu yıkıcı olayın sadece travmayı doğrudan yaşayanları değil, toplumu da ruhsal açıdan, yani psikolojik açıdan etkilediği durum aslında. Toplumsal travmayı bir metaforla anlatacak olursak suya atılan bir çakıl taşı gibi düşünebiliriz. Bu taş suyun tüm yüzeyini etkileyen, dışa doğru yayılan dalgacıklar oluşturur. Benzer şekilde travmatik bir olay bir topluluğa yayılan ve bu toplumdaki kişilerin psikolojisini etkileyen duygusal dalgalanmalar yaratabilir. Bunun sonucunda kişiler kaygı, korku, keder, öfke ve çaresizlik gibi zorlayıcı duygular hissedebilir. İkinci travma ise travmatik bir olaya tanık olmanın veya bu olayı duymanın kişi üzerinde yaratabileceği duygusal ve psikolojik etkiyi ifade eder. Genellikle olaya ilk müdahale eden ekipler, sağlık çalışanları ve gazeteciler gibi travmaya dolaylı olarak maruz kalınan mesleklerde çalışan kişilerde görülüyor. İkinci travma doğrudan travmatik bir olay yaşamış birine yakın olan kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Fakat bizler de burada bu mesleklerde çalışmasak da sosyal medyadan haberleri yakından takip ederken oradaki görüntülere ve seslere sık sık maruz kalarak da ikinci travmayı yaşamış olduk ve benzer duyguları deneyimledik aslında.
Evet. Bir yandan biz evet belki literatürde vardı ve gündelik hayatımızda bu ifadeleri bu kadar kullanmıyorduk ama baktığınız zaman Türkiye farklı felaketlerle dönem dönem sınanan bir ülke. Fakat şimdiye kadar, yani şehirlerin ortasında bombalar patladı ya da insanlar gittikleri eğlence mekanlarında hiç beklemedikleri türde saldırılarla karşılaştılar, hayatlarını kaybettiler. Bunların hepsine şahitlik ettik. Türkiye yakın tarihi de bu tür büyük felaketlerle, şehirlerin ortasında yaşanabilecek beklenmedik felaketlerle dolu maalesef. Ama bu kez bizi çok derinden etkileyen bir şeyle karşı karşıyayız ve ben toplumda daha önce karşılaşmadığımız türde derin bir kırgınlık seziyorum. Bir türlü geçemeyen, iyi olamama hali. Sizin gözlemlerinizi merak ediyorum. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığım için bir yandan da bunun şaşkınlığını hala yaşıyorum. Ben anlamlandırmakta, yani elbette güçlük çekmiyorum. Fakat gerçekten nasıl iyileşeceğimiz noktasında kötümser bir şey de söylemek istemiyorum ama ben de ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim.
Dediğin gibi aslında Türkiye tarihi boyunca birçok doğal afet ve insan yapımı olan felaketler yaşadı. Bunlardan birçoğuna da neslimiz ne yazık ki şahit oldu. 2010'lu senelerde hani senin de dediğin gibi yine her yerde bombalar patlıyordu ne yazık ki. Buna ek olarak ben pandemi döneminde de aktif çalışıyordum yine klinik psikolog olarak. O da bizim için travmatik bir yaşantıydı aslında. Tüm dünya bunu deneyimliyordu, evrensel de hepimiz için. Herkes yine belirsizliğin getirdiği korkuyu ve kaygıyı, kaybın getirdiği kederi deneyimlemişti orada da. Fakat zorlu deneyimlerimizle ne kadar zamanımız olursa o kadar iyi baş ediyoruz aslında. Yani pandemiden farklı olarak depremde bununla baş edecek bir zamanımız ve alanımız olamadı ne yazık ki. Kimse pazartesi sabahına böyle bir felaketle uyanacağını bilmeden uyudu. Bir de hani ev pandemi pandemi döneminde bizim güvende hissettiğimiz bir alan olabilirken, deprem sonrasında doğru bildiklerimiz de yanlışlanınca, yani hani yeni binaların, 99 sonrası yapıların güvenli olduğu gibi, şu anda Türkiye'de pek çok kişinin evlerinde güvende hissetmediklerini görüyorum. Şu anda herkes gelecekle alakalı bir kaygı yaşıyor. Olası bir İstanbul depreminden bahsediliyor sürekli. Mesela hani çok yeni bir binada oturmama rağmen oturduğum muhitin birinci dereceden deprem bölgesinde olması dolayısıyla buna ben de dahilim aslında. Fay hattına çok yakın olduğumu öğrendiğimden beri benim de gündelik endişelerimden birine dönüştü diyebilirim.
Hı hı.
Sonrasında başka kaygılar da hani katman katman ortaya çıktı hepimiz için. Ben de herkes gibi önce kendim için endişelendim. Sonra hemen ailem ve sevdiklerim için endişelenmeye başladım. Başka etkileri de oldu elbette. Özellikle depremin gerçekleştiği ilk günlerde, ilk depremin gece olmasından kaynaklı beynimiz bize sürekli olarak geceleri güvende değilsin mesajını verdiğinden ötürü insanların genellikle gece uyandığını veya hiç uyuyamadığını duyuyordum. Onun dışında insanlar ciddi kayıplar da yaşadı. Kimisi ilk çemberinde olan en yakınlarını kaybetti. Kimisi sevdiklerinin sevdiklerini kaybetti. Kimisi de bu olayla birlikte normalini ve rutinini kaybetti. Ve bununla birlikte gelen keder duygusu da deneyimlendi aslında. Ve ne yazık ki travma bitmedi. Hala pek çoğumuz için devam ediyor. Henüz pek çoğumuz rutinlerine dönemedi. Uzun zaman dönemeyecek olanlar var. Fakat tabii ki uzun dönem için konuşacak olursak herkes uzun dönemde PTSD semptomları göstermeyecek. Herkesin aynı oranda etkilenmediğini de gözlemleyebiliyoruz. Psikolojik dayanıklılığı etkileyen çok fazla faktör var. Yani genetik yatkınlığımız, erken çocuklukta deneyimlediklerimiz, sonrasında kendimize kattıklarımız. Yani mesela kişi buna benzer zorlayıcı duygularla baş etme beceriliği için hali hazırda bir psikolojik destek almış olabilir. Dolayısıyla böyle zamanlarda kendisine nelerin iyi geldiğini, ihtiyacının ne olduğunu biliyor olabilir. Yani hali hazır şema terapi deyimiyle sağlıklı yetişkin tarafı güçlü olabilir bireyin. Ama tabii ki ne olursa olsun depremin şiddeti ve yarattığı hasar nedeniyle bu olay hepimizi tabii ki derinden etkiledi.
Evet. Peki burada şimdi biraz daha ikinci el travma ifadesine de geri döneceğim. Bu arada şöyle bir şey hatırlattı sizin söylediğiniz. Bu iyi olma, normale dönme, normal neydi ki tartışmaları bugün halen daha sürerken geçtiğimiz hafta sonu Londra'da bir dayanışma kermesi düzenledi. İstanbul Asfer ve Kadın Koalisyonu. Ben o kermesteki canlı yayını yönetiyordum Instagram hesabından. Ve bir noktada New York'tan Meltem Cumbul'la bağlandık. Çok kısa bir konuşma için. Ben de Meltem Cumbul'a sordum bu iyi olma haliyle ilgili ne düşündüğünü, ne hissettiğini. Çünkü biz o gün o kermeste birbirimize de iyi geliyorduk buluştuğumuz insanlarla. Ve oradaki buluşmadan elde edilen bütün gelir deprem bölgesine gönderiliyordu. Ve hani bu bir yandan da az önce bahsettiğim hayatta kalmanın suçluluğuyla da çok büyük bir mücadele yöntemiydi. Orada Meltem Cumbul şey dedi, yani evet iyi olma meselesi birçok açıdan tartışılabilir, konuşulabilir. Ama şöyle de bir yerden düşünmek lazım. İyi olup bir an önce kendi yaşam alanlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bizden başka buna sahip çıkacak, bunu kontrol edecek kimse yok deyip kendi İstanbul'daki evi için neler yaptığını hatırlatıp yol göstermeye çalıştı. Haliyle siz de kendi eviniz için böyle bir kaygı duyduğunuzu hatırlatınca evet bugün biz daha mental durumu konuşmak üzere buradayız ama belki gerçekten bu kontrolleri yapmak ve durumun farkında olmak biraz daha durumu gerçekliğiyle kabullenip iyi olmaya dair bu risklerle, bu riskleri kabul ederek normale dönmek, böyle bir normalden söz ediyoruz çünkü biz. Bunun için kolaylaştırıcı bir yol olabilir diye düşünüyorum ben de. Onu araya sıkıştırmak istedim. Şimdi burada hem depremzede olarak hem de depremden etkilenmeyen şehirlerde yaşayıp tırnak içinde ikinci el travma yaşayan bir sürü kişi olduğunu konuştuk. bu kişiler hayatta kaldıkları için çok büyük suçluluk duyuyorlar. Yani deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş kişilerin duyduğu suçlulukla depreme doğrudan maruz kalmamış kişilerin duyduğu suçluluğun biraz farklı olduğunu da kabul ederek söylüyorum. Belki bunu ayrıştırarak da bu soruya yanıt vermek önemli olabilir. Ama bu duygu nereden kaynaklanıyor? Ve çok büyük bu duygu. Hiç üstümüze olmayan bir kıyafet gibi duruyor aslında. Nasıl başa çıkacağız bu kadar büyük bir duyguyla?
Ben önce senin ilk söylediğine bir açıklama getirmek isterim burada. Yani dediğin çok doğruydu. Her duygu yatıştırılmalı mı gibi bir soruyu getirdi benim zihnime aslında. Kaygı da aslında diğer duygular kadar işlevsel bir duygu. Tabii ki hayatımız için kaygılanacağız ki burada bunun için bir şeyler yapıyor olacağız. Evlerimizi kontrol ettireceğiz mesela. Deprem çantalarımızı hazırlayacağız mesela. Biz aslında kaygı bizi bunlara itti bu süreçte. Hani işlevsel bir yere de geldi. Yani zihnimizdeki o döngülerden harekete geçerek çıktık. Bir noktada yani bize endişe veren o düşünceleri o harekete geçmek biraz daha arkamızda bırakmamıza yardımcı oldu diyebiliriz belki burada.
Hı hı.
Onun dışında hayatta kalanın suçluluğu kavramına belki hani bakacak olursak, evet, deprem sonrasında repertuarımıza giren kavramlardan birisi oldu. Depremden kurtulan veya depremden etkilenmemiş bir şehirde ikinci travma yaşayan biri olarak suçluluk duygusu hissetmek bu süreçte yaygındı. Hayatta kalanın suçluluğu, kişi travmatik bir olaydan sağ kurtulurken diğerlerinin hayatta kalamaması durumunda ortaya çıkabilen psikolojik bir durum aslında. İkinci travma durumunda olduğu gibi kişi travmatik bir olaydan dolaylı olarak etkilendiğinde de ortaya çıkabiliyor. Travmadan birinci elden etkilenen kişilerde utanç ve kendini suçlama olarak ortaya çıkabiliyor ve bazen depresyona, kaygıya ve diğer psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Buradaki suçluluk duygusu, kişinin travmatik olayı önlemek veya bundan etkilenenlere yardım etmek için yeterince şey yapmadığı inancından gelebiliyor. Ayrıca kişi hayatta kalmayı veya etkilenmemeyi bir şekilde hak etmediğini, diğerlerinin ise o kadar şanslı olmadığını düşündüğünden ötürü de bu duyguları deneyimleyebiliyor. Peki bu duyguyla nasıl baş edeceğiz? Öncelikle suçluluk duygusuyla başa çıkmak için bu deneyimden kaynaklanan duygu ve düşünceleri fark etmek ve anlamak önemli. Şema terapi ekolüyle çalışıyorum ben. Bizim öncelikli amacımız burada bizi suçlayan, eleştiren, zaman zaman cezalandıran bu iç sesi fark etmek. Bu ses bana neler diyor, onu duymak. Mesela sen sıcak yatağında yatıyorsun, insanlar enkazın altında mı diyor. Evinde oturup istediğini yiyip içiyorsun ama oradaki insanlar içecek su bulamıyor, giyecek kıyafet bulamıyor mu diyor. Bunları fark etmek. Sonrasında bu seslere sağlıklı yetişkin tarafımızdan cevap vermek etkili olabilir. Yani kişinin bu suçluluk duygusunun travmatik olaya ortak bir tepki olduğunu kabul etmek, o duygularını onaylamak, utanç ve suçluluk duygularını azaltmaya yardımcı olabilir. Sosyal destek kaynaklarımızla, yani arkadaşlarımızla veya aile üyeleriyle konuşmak veya terapi gibi profesyonel yardım almak da kişinin suçluluk duygusunu yönetmede ve bununla başa çıkmada faydalı olabilir. Önemli olan bu duyguyu görmezden gelmemek, bastırmamak, uzun süre bu işlevsel olmayan baş etme yöntemini kullanmak yakın vadede işe yarar gibi görünse de uzun vadede bizde psikolojik yaralar açabiliyor. Bunlara ek olarak travmatik olaydan etkilenenlere yardım etmenin yollarını bulmak, aynı senin de dediğin gibi, suçluluk ve çaresizlik duygularını yapıcı bir şeye yönlendirmenin olumlu bir yolu olabiliyor. Danışanlarımdan ve yakınlarımdan da duyduğum aslında bu yönde. Yardım merkezlerine gidip koliler yapmak, kıyafetleri ayıklamak ve kategorilendirmek gibi işler hem anda kalmalarına hem de kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmuş onların da. Onun dışında hep söylüyorum aslında, beden ve zihin bağlantılı, bedeni rahatlatmak zihni rahatlatıyor. Yani mesela egzersiz yaparak bedenimizi rahatlatmak, yoğun duyguları yatıştırmak adına parasempatik sistemimizi harekete geçirmek yine baş etmek için en iyi yöntemlerden birisi olabilir bu süreçte. Zihni rahatlatmak da kasılmış sırt ve boyun kaslarımızı, dolayısıyla bedenimizi rahatlatır. Meditasyon yapmak, anda kalabileceğimiz aktiviteler yapmak, beş duyumuzu açarak acemi zihin tutumuyla sanki ilk kez yapıyormuşçasına dikkatimizi sadece ona vererek yemek yapmak, kahve içmek, çay içmek de yine zorlayıcı duygularımızla baş etmek için bir yöntem olabilir bu süreçte.
Aslında bundan sonraki sorum şu olacaktı. Bütün bu durumun gerçekliğinden kaçmadan biz mental sağlığımızı ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız, nasıl dengeye geri getireceğiz diye soracaktım. Biraz aslında ipucu vermiş oldunuz. Bununla ilgili başka söylemek gereken, eklenmesi gereken bir şeyler var mı?
Tabii. Yine aslında sosyal destek kaynaklarımızla bağlantıda kalmak bizim için değerli bu süreçte. Neden? Yani çok seneler önce Wegener ve arkadaşları bir deney yapıyorlar. Dostoyevski'nin bir romanındaki bir sözden yola çıkarak katılımcılardan beyaz ayı düşünmemelerini istiyorlar ve her düşündüklerinde de zile basmalarını söylüyorlar. Düşünmemesi söylenen grubun çok daha fazla beyaz ayı düşündükleri bulunuyor. Yani bilinenin aksine düşüncelerimizden kaçmak, onları bastırmak, görmezden gelmek, yok saymak çok da doğru bir baş etme yöntemi olmayabilir bu süreçte. Onun yerine düşüncelerimizi ve duygularımızı somutlaştırmak, yazmak, sevdiklerimizle paylaşmak, destek almak için arkadaşlarımız ve ailemizle bağlantıda kalmak bizim için çok önemli. Zorlayıcı düşünce ve duygularımızın yatışmasına yardımcı olabilecek yöntemlerden birisi olabilir. Onun dışında sosyal medya, geleneksel medya veya her türlü medya kanallarına bakmaya, haberdar olmaya ara vermek iyi gelebilir. Böyle danışanlarımdan da duyuyordum, hani bir yandan haber izliyorum bir yandan Twitter'ı kontrol ediyorum gibi böyle. Aşırı telafi baş etme yöntemine örnek olabilecek davranışlar sergilendi bu süreçte aslında. Haberdar olmak burada önemli olsa da haberlere ve sosyal medyaya sürekli maruz kalmak bunaltıcı olabiliyor bizim için ve kaygımızı artırabiliyor. Ben burada şunu önerebiliyorum. Hani ne kadar yapılabilir bilemiyorum tabii ama gün içerisinde belli bir saat verebilirsiniz kendinize bunun için veya belli bir kota koyabilirsiniz. Mesela bugün sadece 5 kez bakacağım gibi. Oturup o saatlerde, o belli saatte haberdar olmak adına işte sosyal medyaya veya geleneksel medyaya bakabilirsiniz. Baktıktan sonra yine çok kaygınız arttıysa o saatten sonrasına bir yürüyüş, bedeni rahatlatacak bir duş veya herhangi bir mindful activity ekleyebilir ve tekrardan dengeye gelebilirsiniz. Onun dışında öz bakım pratikleri yapmak yine uygun olabilir belki burada. Öncelikle fiziksel sağlığımız önemli. Mesela stresten dolayı bağışıklığımız düştüğü için bedensel sağlığımız da etkilendi doğal olarak bu süreçte. Ben de bu kişilerden biriydim böyle depremin ilk günlerinde. Bütün bir haftayı hasta geçirmek durumunda kaldım. Tabii bu da beni psikolojik olarak daha da dayanıksız bir hale getirdi ne yazık ki. Dolayısıyla böyle dönemlerde beslenmemize, uykumuza ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yani meditasyon yapılabilir, yoga veya yine kendi mindful aktivitemizi yapabiliriz demin de söylediğim gibi. Anda kalabileceğimiz yine sıcak bir banyo yapmak gibi rahatlamayı teşvik eden şeyler yapılabilir. Kendi yolunuzu, stratejinizi bulabilirsiniz burada. Sizi ne rahatlatıyor ve anda tutuyorsa o yapılabilir. Bu örgü örmek de olabilir, seramik yapmak da olabilir. Gibi gibi. Yani burada profesyonel destek de tabii ki önemli. O kriz anında hemen yardıma sarılmak değil de gündelik hayatınıza, rutinlerinize tekrardan döndüğünüzde gündelik hayatınızın bu olaylardan nasıl etkilendiğine bakıp başa çıkmakta zorlandığınızı hala fark ediyorsanız bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel yardım almak faydalı olabilir. Bu süreçte terapistiniz size stres, kaygı, üzüntü, suçluluk gibi pek çok zorlayıcı duyguyu yönetmek için destek ve başa çıkma stratejileri sağlayabilir. O becerileri öğrenebilirsiniz. Tabii bu süreçte hani o sense of control, yani kontroldeyim hissi de çok önemli. Size bu hissi veren faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mesela gönüllü olmak veya depremden etkilenen diğer kişilere yardım etmek gibi kendinizi iyi hissettiren faaliyetlerde bulunarak bunu iyi bir yere kanalize edebilirsiniz. Harekete geçmek hani sizi zihinsel döngünüzden çıkararak çaresizlik gibi zorlayıcı duyguları hafifletme ve kontrol duygusunu artırmaya da biraz yardımcı olabilir belki. Onun dışında son olarak deprem gibi bir kriz anında zorlayıcı bir sürü duygu hissetmenin ve destek aramanın normal olduğunu belki tekrar tekrar hatırlayabiliriz. Burada ruh sağlığımıza dikkat etmek fiziksel sağlığımız kadar önemli ve ruh sağlığımızı korumanın yollarını bulmak, durumun gerçekliğiyle realiteden kopmadan işlevsel bir şekilde başa çıkmamıza da tabii ki yardımcı olabilir.
Evet, belki de kendimiz mutlaka iyi olmalıyım artık, iyi olmalıyım diye zorlamamak da bir gerçekliği kabullenme aşaması olabilir. Çünkü Türk halkı olarak bir de bütün acıları hemencik biz yok etmek istiyoruz, hemen silmek istiyoruz. Öyle de bir kültürel kodumuz var. Az önce de dediğiniz gibi kaygıyı yaşamaya da izin vermek, o zaman gerçekten beyaz ayıyı düşünmeyi bırakıyorsunuz gibi hissediyorum ben de. Peki biz hep beraber iyileşeceğiz, beraber iyileşeceğiz diyoruz. Beraber nasıl iyileşeceğiz? Beraber iyileşmenin yolu nedir?
Ben bunu böyle her podcast'te söylüyorum sanırım. İnsan ilişkiyle ilişki içerisinde iyileşir diye bir söz var. Bu durumda da ilişki bizi iyileştirecek aslında. Bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, aile ilişkisi olabilir, terapötik ilişki olabilir, üye olduğunuz topluluklarla kurduğunuz ilişki olabilir. Yani insanlar doğası gereği birbirlerine bağlı varlıklar. Bir yandan hayatta kalabilmek için fiziksel ihtiyaçlarımız varken diğer yandan duygusal ihtiyaçlarımız da var. Ve depremin yarattığı acı ve travmalar birçok insan için çok derin ve zorlayıcı duygular yarattı. Deprem gibi travmatik olaylar beynimizin bize güvende değilsin mesajını daha sık göndermesiyle de birlikte bireylerin kendilerini yalnız ve savunmasız hissetmelerine neden olabiliyor. İşte böyle zamanlarda bu duygusal ihtiyaçlarımızın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bu noktada güçlü sosyal ilişkilerimiz bizi destekliyor. Bu destekle birlikte zorlayıcı duygularımız yatışabiliyor. Aynı zamanda hani duygularımız için onay almak, başkalarının da benzer duygular hissettiğini duymak, duygu ve düşüncelerimizi normalize edebiliyor veya bize başka bakış açıları sağlayabiliyor. Dolayısıyla duygularımızın yatışmasıyla birlikte karar verme mekanizmalarımız daha iyi çalışabiliyor ve zihin bu süreçte kendini iyileştirmenin, yatıştırmanın yollarını daha kolay bulabiliyor. Kısaca yanımızda sevdiklerimiz ve yakınlarımız varsa bu zorlu süreci birlikte atlatabiliyor ve birlikte iyileşebiliyoruz.
Peki tüm bu konuştuklarımızın bir özeti olarak da olabilir ya da bu konuştuklarımızda değinmediğimiz ama işte depremden sonra mental olarak hayatta kalmaya çalışırken bugün konuşmamız gereken başka bir şey var mı? Değinmemiz gereken başka bir başlık, detay?
Tekrardan şeye değinmekte fayda var belki. Hani her duygu yatıştırılmalı mı bu süreçte? Yani tekrardan şeyi söylemek isterim. Duygularımız işlevsel, onların bize verdiği mesajları doğru almak gerekebiliyor bazen. İşte kaygı, oradaki kaygımız bize evet hakikaten şu anda belki de gerçekten tehlikede olabilirsin, o yüzden evini kontrol ettir de diyebilir. Bir deprem çantası hazırla da diyebilir. Mesela öfkeyi de çok fazla deneyimledik bu süreçte. Evet. Mesela o öfkeyi doğru yerlere kanalize etmek bizi bulunduğumuz, hani ülkemizi belki bulunduğumuz döngüden çıkarabilir. O yüzden hani sadece bu duyguları iyi etiketlemek, iyi anlamak, verdikleri mesajları iyi okumak gerekebilir. Belki bunu ekleyebilirim son olarak.
Sizin şu an süren gönüllü terapi seanslarınız var mı? Doğru mu hatırlıyorum?
Evet, devam ediyoruz.
Oradaki danışanların sayısı aslında, yani hani kuantitatif bir şey sormaya çalışmıyorum elbette ama şunu anlamaya çalışıyorum. Deprem zedelerin gerçekten kendi mental sağlıkları için duruma müdahale etme noktasına ne aşamadalar? Bunu haliyle aslında şu an eğer bölgede bizi dinleyen birileri varsa ya da bölgede olup depremzedelere yardım etmek üzere orada bulunan kişiler varsa hani bu yönlendirmeyi de yapmak için bunu konuşmak önemli diye düşünüyorum.
Evet, yani bu süreçte psikolojik destek önemli elbette. Ama hani yanlış bir yorum da yapmak istemem. Sadece hani Tabii ki devamlılık zorlayıcı olabiliyor. Çünkü insanlar tam olarak rutinlerine dönmediler aslında. Her şey onlar için hala çok belirsiz olabiliyor. Veya işte bazı işte bürokratik işlerle uğraşmak için sık sık nasıl diyeyim yer değiştirebiliyorlar belki. Hani bürokratik işleri olabiliyor bu depremden sonrasında. Farklı yerlerde yaşamaya gittikleri için atıyorum ikametgahlarını değiştirmek için. Hani bu işlem belki onların bütün günlerini alabiliyor. Çünkü onlar için tamamen yepyeni bir yerde yaşamaya başlamış oluyorlar. Hani o yüzden bu tarz şeyler tabii terapötik süreci aksatsa da yine de hiç terapi almamaktan iyidir diyoruz.
Ve aslında hiç de fena olmayan bir trafik var gibi de hissediyorum o tarafta. Çünkü kaygım şuydu, bu tür felaketler öncesinde dahi biz toplumda terapi alma işini biraz lüks adlettiğimiz için şimdi de hani daha önce sarmamız gereken daha büyük yaralar var. O yüzden buna şimdi vakit ayırmamalıyım gibi bir yaklaşımla da mücadele etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette sarılması gereken daha büyük yaralar var ama bununla beraber her zaman söylediğimiz gibi biz iyi oldukça ancak bir şeyleri iyileştirebiliriz. Bunun da önemli yollarından birisi zihinsel olarak toparlanmanın yollarını aramak. Daha kolaylaştırıcı olacak yöntemlerle bir araya gelmek. O yüzden sizin de deneyiminizi kayıt altına almak istedim aslında. Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Çok derli toplu ve faydalı olacağını hissettiğim bir sohbet kaydettik. Yani bu bölümü ben muhtemelen önceki bölümleri de böyle kapattım. Tekrardan hep beraber iyi olabilme ümidiyle ve buna gerçekten inandığımı not ederek bitirmek istiyorum.
Ben de tekrardan davetiniz için teşekkür ederim.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.